Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve bu yayını size ulaştıran Ali İhsan Yıldız'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İlk andaki sesimin tıkanıklığı sebebiyle de özür dileyerek başlayayım. Her zaman olduğu gibi Tansu Polatkan ve Ali Kunak yanımda. İyi akşamlar Tansu abi.
Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet, yayına geçmeden önce hafta başından kalan ve önümüzdeki haftada yansıyacak bütün sportif olayları, futbol ağırlıklı belki biraz olacak bugün.
Gayet tabii.
İşleyeceğiz ama ondan önce iletmek istediğim iki not var. Birincisi, bu programa Facebook'tan Sportif Gündem sayfasından ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bir de telefon numarası vereceğim bugün. Bu telefon numarasına da soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. +90 312 463 34 19. Bir kere daha söylüyorum. +90 312 463 34 19 diyerek programa geçelim.
Evet, dinleyicilerimiz ne kadar ilgileniyorlar programımızla, bunu da görme imkanımız evet. Olacak böylece.
Şimdi Trabzonspor'la başlayalım. Bir de Bursaspor, Konyaspor. Daha doğrusu evet, Konyaspor, Bursaspor karşılaşması vardı. İkisi bir saat arayla oynandığı için birine biraz hakim olabildik ama diğerinin 90 dakika en azından izleme şansını bulduk. Önce Trabzon'dan başlayalım. Birincisi Cüneyt Çakır'ın yönettiği bir maç. Ali Kunak'tan onun değerlendirmesini alacağız. Haftanın hakemlerini de değerlendireceğiz zaten. İkincisi Trabzonspor'un Erkan Zengin'le başlayan Uğur'u da aldılar. Hakan aldılar kaleci, kabul. Yeniden sanki sezon başı gibi bir atraksiyon içerisinde, hava içerisinde ikinci yarıya başladığı, öyle diyeceğiz artık, bir maçın iyi bir skorla kapatması. İlk cümlemiz bu. Yani 3-1 fena bir skor değil. Son dakikalarda pozisyon da verdiler. Bayağı ciddi gol tehlikeleri de yaşadılar. Kabul. Ama yine de oyunun bütününe baktığımız zaman eksikliklerine rağmen hiç de fena olmayan bir oyun performansına tanık olduk diye ben bir cümle söyleyeyim.
Evet, tamam, bu gelecek haftalar için yine de bana göre Sivasspor karşısında alınan galibiyet bir ölçü değil. Bana göre Trabzonspor takımı yine bir toplama takımı oldu. İşte kalecisiyle, Erkan'ıyla, Uğur'uyla, daha sonra oyuna giren Ferhat'ıyla. Buna karşılık Sivasspor takımı sezon başından beri zaten istediği çizgiyi, umduğu, beklediği çizgiyi bulamamış bir takım. Orada da sakatlıklar oldu, cezalar oldu, çekişmeler oldu ki Roberto Carlos, Carlos'un adını hep karıştırıyorum.
Gitti, evet.
Neyse işte
Sergen geldi.
Yani Sivasspor takımında bana göre geçen seneki uyum, geçen seneki sükunet, geçen seneki oyun anlayışı, geçen seneki futbolcular arasındaki bütünlük bu sene pek sahaya yansımıyor. Dolayısıyla aldıkları sonuçlar da ortada. Yani Sergen'in de onlara çok büyük bir merhem olacağını ben düşünmüyorum.
Evet, ama sanki ilk yarının son döneminde belki işin içine katarsak Sivasspor hani ikinci yarıda bir tutunacakmış gibi bir hava doğrusu yarattı gibi bir performans sergiledi. Bu maçta özellikle pozisyonlar da buldu ama hani Enaramo gibi, İbrahim Akın gibi bazı önemli faktörleri geç oyuna sürerek ister istemez tabii ki oyun gereği şansını denemek ya da maçı kurtarmak istedi ama Trabzon çok istekliydi. Trabzon'un çok istekli olması şaşırtıcıydı. Fakat şuna kesinlikle katılıyorum Tansu abi. Bir defa daha transfer yapma peşinde Trabzonspor.
Evet.
Yani Bursasporlu Şener'i, Ozan'ı vesaireyi almak istiyor. Eğer onları alırsa yeniden o toplama takımı üyeti kabul, çok doğru. Bir defa bunların uyumunu bekleyecek Ersun Yanal. Evet. 1-2. Ersun Yanal oyun tarzına bu oyuncuların uyumu ayrıca beklenecek.
Ne kadar bir süre alacak?
Yani bu sezonu sanki biraz harcadılar gibi geliyor bana.
Yani Trabzonspor yıllardır sezonları zaten harcıyor. Ve de Trabzonspor ne zaman ki dışarıya açıldı. Yani dışarıya açıldı derken Trabzonlu futbolcuların oynayamadığı bir 11 haline geldi. O günden bu yana da zaten Trabzonspor'un iki yakası
neredeyse
bir araya 20, gelmiyor.
25 yıl geriye attık tabii
yani
şimdi.
Öyle oldu tabii.
Bir o hani 2010 11 sezonu ile ilgili tartışmaları bir kenara bırakırsak herhalde en tantanalı ya da etkili futbol sergilediği sezon o oldu.
Tabii yani kendi çocuklarıyla, kendi futbolu özleyen, şampiyonluğu özleyen ve Trabzon'un dışına çıkmak isteyen futbolculardan oluşan takım bir yerlere geldi. Ondan sonra da bocalamaya başladı Trabzon.
Araya belki bir de 96 sezonunu koyabiliriz.
96 var. Evet. Yani. Bir de 2011. Genelde Trabzon'un böyle bir yapısı var Trabzon'un. Evet. Yani dışı açıldığı zaman olmuyor. Oranın toprağından mıdır, suyundan mıdır? Diğer takımlar için bu çok geçerli değil ama Trabzon'da bu çok geçerli bir olgu.
Şimdi ben şunu da isim vermeden söyleyeceğim. O Trabzonspor'un en şaşalı döneminde bile bir futbolcu bana dedi ki Trabzon'da top oynamak çok zor dedi. Yani bunu Trabzonlu bir futbolcu söyleyen, Trabzonspor'da oynayan, şampiyonluk yaşayan ve de Trabzonsporlu bir futbolcu Trabzon'da burada top oynamak çok zor demişti.
Ben katkıda bulunayım. Tabii bunları isimlendirmenin çok fazla gereği yok ama uzun yıllardan beri de bu takımı takip eden bir gazeteci olarak söyleyebileceğim şey bunu açıkça hiçbiri ifade edemez. Hiçbir şekilde sahaları kapanıp başka yerlerde oynadıkları zaman daha mutlu oluyorlar oyuncular.
Tabii.
Daha yani. En net. Bir tane daha örnek vereyim. En radikal örnek budur.
Doğrudur.
Başka bir örnek vereceğim. Radikal örnek olarak oyunculardan birisi tesislerde artık o kadar stres içerisine giriyor ki o stresin doruk noktasına ulaştığı anda elinde silahla ateş ediyor tesislerden. Kaç defa polis gelmek zorunda kalmış tesislere ama bu biraz çok yakın bir geçmişten bahsetmiyorum. Biraz geriden bahsediyorum ama şimdi
bir yakın geçmişte de böyle bir şey.
Aynen, aynı şeyden oluyor. En isim vererek şimdi söyleyebileceğim işlerden birisi Hamim mesela Mandıralı. İyi diyalogum olan bir oyuncuydu o oyunculuk döneminde. Evinin ışıklarını kapatarak oturuyorlarmış. Biz öyle oturuyorduk mağlup olduğumuz zaman diyordu. Ama hiç değişmedi bu Trabzon'daki baskı.
Değişmedi,
kusura bakmasınlar hani bu şekilde konuşuyoruz belki ama şimdi Erkan Zengin'in Trabzon'daki hayatı tamam bugün akşam bir asisti var. Oyuna girdikten sonra da Trabzonspor'un biraz hareketliymiş gibi bir görüntüsü de var. Kabul. O girdikten sonra iki gol de attı. Ama çok çok çok kolay bir 2,5 sene geçireceği kanaatinde şu andaki verilerle pek olamıyorum. Çünkü kentin yarısı ona karşı şu anda.
Bir de bir Fenerbahçe maçında bir gol pozisyonunda topu avuta atar yahut kaleciye kaptırırsa ne olacak?
Tabii bunlar uzun vadeli düşünceler de öyle de ama ne olursa olsun bu akşam için Erkan Zengin'le herkes iyi ki geldi, hoş geldi, sefa geldi diyor. Çünkü girer girmez asist yapmak da herkese nasip olmaz.
Olmaz tabii.
O oyun anı anlamında hiç itirazım yok bu söylediğine Ali Kunak. Ama şöyle diyeyim, Fenerbahçe'den başka hiçbir takımda oynamayacağım dediği çok aşikar, net, yalanlamaya ya da başka yönü çekmeye, başka türlü bir ifade yoluna sokmaya kalkışsa da gerçek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Trabzonlular öyle bu işi kolay kolay bir iki maçta
sineye çekmezler.
Sineye çekmeyeceklerinin ya da çekemeyeceklerinin bir önemli verisi de ne Tansu abi? Ersun Yanal, Milliyet Gazetesi'nin geleneksel spor adamları yarışmasında yılın antrenör teknik direktörü seçildi. Fenerbahçe şampiyonluğu sebebiyle Trabzonspor'un sitesinde bundan bahis bile yok.
Ha,
teknik direktörümüz böyle böyle bir ödül aldı vesaire filan gibi bir şey yok. İki, Ersun Yanal o ödül aldığı törenini izledim ben. Ersun Yanal sanki birinin cenazesine gitmiş gibi yani hiç ne bir enerji ne bir olumlu bir keyif, yüz ifadesi, keyif, başarılı ve o başarının diyelim ki 300 küsür bin kişilik bir okur kitlesinin yansıması sonuçta bir oylamayla yapılmış bir işten bahsediyoruz. Ona bile bu şekilde tepki veriyor. İyi ki gitmiş ben olsam hiç gitmezdim. Madem öyle tepki vereceksin değil mi? Gitmesin
daha
iyi olurmuş. Ama bu değil. Ersun Hoca'nın tepkisi değil. Trabzonspor'un resmi sitesinin buna gösterdiği karşılık ilginç.
Evet.
Oradan bakarsak Erkan'ın işi kolay değil diyoruz
değil,
zaten.
Değil, tabii. Şimdi aslında Trabzon'a giden herkesin işi zor. Bak şöyle bir geriye dönersek Ankara'dan en iyi dönemlerinde Ankara gücünden Mehmet gitti.
Evet.
Erhan gitti.
Evet.
Hepsi bir senede kayboldular.
İskender gitti.
İskender onların içinde
biraz daha uzun kaldı.
İstikrarlı oldu. O birçok Trabzon futbolcunun arasında oynadı ama giden futbolcuların birçoğu oradan çok mutsuz ve de futbol hayatları bitmiş bir şekilde geri döndüler. Yani orada demek ki bir seyirci baskısı var. İşte çok futbolcuların üzerinde taraftarın beklenmedik ölçüde eziyetleri, rahatsızlıkları var. Bunu teknik direktörler de yaşıyor.
Hepsi söylüyorlar tabii canım yani. Tabii. Mehmet Ekici bugün dikkat çekici bir performans gösterdi. Biraz yine maça dönerek söyleyeyim.
Tabii gayet.
Çok dışarıdan şut attı. Bir de gol vuruşu yaptı ki araya attığı toplar falan da çok etkiliydi. Çok istekli bir görüntüsü vardı. Şimdi ama şöyle bir soru da biraz Trabzon konuşalım. Şöyle bir soru ve sorun da gündeme gelir mi acaba diye ben merak ediyorum. Nedir o merak ettiğim şey? Şimdi Erkan'ı kanatta oynattı. Muhtemelen kanatta oynatacak.
Tabii.
Peki kanatta bir sürü adam var. Şimdi Mehmet'i de gerektiği zaman kanata kenara çekiyor. Yusuf kenara çekiyor. Ama hani sağda ya da solda durmak gibi illa bir ısrarları yok.
Yok gayet.
Bir oraya gidip geliyorlar. Bu iyi midir kötü müdür onu da bilmiyorum da. Oyun düzeni disiplini anlamında. Ama benim bilgim buradan radyo dinleyicilerine de böylece biraz haber içerikli bir şey aktarmış olayım. Özel kaynaklı bir problem zincirinin kapıda olduğuna ilişkin işaretler var. Çünkü Erkan alınınca Özer'in bonservisi alınacak mı alınmayacak mı diye bir problem çıkmış ortaya. Bu problemi nasıl çözecekler onu bilmiyoruz tabii. Şimdi, çok fazla problem var.
Mehmet Ekici'nin bana göre kanatta oynaması Trabzon'a hiçbir şey getirmez. Yani Mehmet Ekici top kontrolü mükemmel olan adam, eksilten
ama
iyi,
çok kaçıyor
topa kere, iyi evet. Vuran. Oyunun akışı içinde bir yerlere gidebilir ama altyapısı bir kere çok farklı. Yani bir yer çok disiplinli yetişmiş, her şeyini geliştirerek yetiştirmiş. Yani kenarda oynadığı zaman bence Trabzonspor eksik oynar diye düşünüyorum ben.
Evet, bu tabii Ersun Yanal'ın problemi.
Başka tabii onun oyun sistemi, taktiği, anlayışı neyse ona göre oynayacaktır.
Bakacağız. Evet, Ali Kunak Bey. Nasıl bir performansa Cüneyt, girdi Cüneyt Çakır?
Evet, haftanın açılış maçı diyebiliriz. Bir de Konya'da vardı gerçi de. geçen ilk yarı son itibarıyla Cüneyt'in sağlığına tekrar kavuşmuş olduğunu geçen programlarda konuşmuştuk. Bu akşamki performans da gayet iyiydi, rahattı. Oyuncularla olan diyaloğu çok üst düzeydeydi.
Oyuncular onun sahadaki varlığını kabul
yani
ediyorlar.
Yani bir defa saygınlığı bambaşka Cüneyt'in. Hakikaten maç öncesi de bakıyorum teknik adamlarla, oyuncularla çok samimi, candan yakınlaşmaları, ciddi ve samimi davranışları var birbirlerine karşı. Bu da saha içerisinde 90 dakikaya çok olumlu yansıyordu. Yani bunlar çok önemli şeyler Tansu abi.
Yıllarca hakemleri hep sakladılar.
Evet.
Hakemler aslında konuşmadı, hakemler insan içine çıkamadı, hakemler ayrı otele gitti, başka lokantalarda yemek yedi. Yani futbolun bir parçasıdır hakemler. Burada yanlışlık var.
Yani biz havaalanında karşılaştığımız zaman birbirimize sarıldığımız futbolcular, teknik adamlar vardı. Saha kenarında bunlarla bir araya geldiğimizde uzaktan tokalaşıyorduk, öpüşmüyorduk. Şimdi bakıyorum Cüneyt bu duvarı aşmış vaziyette. Tabii. Oyuncular da antrenörlerle çok rahat sarılıyor, öpüşüyor ve bunu kameralar önünde yapıyor. Bu aslında bir
çok önemli bir detay.
Çıtayı yükseltmek
de geçilmesi gibi bir şey. Tabii. Bu çok faydalı bir olay. Yani bunun mutlaka bütün hakemler tarafından, tabii abartı değil yani, doğal bir samimiyet şeklinde uygulanması gerektiği düşünüyorum. Maça gelince, maç içerisinde teknik bakımdan söyleyecek bir penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonu çok net bir penaltı.
Tereddüt yok.
O da zaten pozisyona çok yakındı. Değerlendirdi. Hiç kimse de olmadı.
Bir de şansı ev sahibi takımın maçı kazanması yani.
Ha yani maç işte 1-1 gittiği zaman sıkışır gibi olmadı hakem açısından. Evet. Çünkü hakemin bir otoritesi ve saygınlığı vardı. Daha sonra işte atılan ikinci, üçüncü gol de onu daha da rahatlattı. İkinci yarı güzel bir açılışla başladı diye düşünüyorum.
Birbirine ulaştıktan sonra sonuç Trabzonspor ya da Sivasspor hani oyunu böyle bozma, kilitleme, oynatmama gibi bir şeye girmediler. Tam tersi. Oynama isteği yüksekti ki Trabzon gol atma isteği.
Bu çok önemli çok faktör. Önemli. Bir hakem için bu saha içerisinde çok önemli. Eğer iki takım da futbol oynamayı istiyorsa, hedefliyorsa hakemin de işi kolaylaşıyor o zaman. Yani. O zaman hakem de sadece oyun kurallarına göre maç yönetmeyi düşünüyor. Öbür türlü ne oluyor? Hakem bir defa jandarmalık yapmaya peşinde gezdiği için kuralları uygulamada bir defa sakatlık
sıkıntı
oluyor.
Sıkıntı çekiyor, doğru.
Dolayısıyla iyi bir şanstı. Gelelim Konya Spor Bursa Spor maçına. Aslında çok zevkli bir müsabaka olduğunu farkındayız.
Evet.
2-0 Bursa Spor'un öne geçti. Sonra 2-2'ye ulaştı. 90+3'te Bursa'nın bir gol daha atarak Konya'yı 3-2 yenmesi. Onlar da iyi başladı.
Bursaspor zaten ligin ilk yarısında da ilk 1-2 haftadan sonra ligde varlığını belli edecek, zirveyi zorlayacak bir takım olduğunu gösterdi. Zaman zaman takımlarda dalgalanmalar olacaktır ama bu dalgalanmayı bence Bursaspor ikinci yarıda çok yaşamayacak. Çok istikrarlı gidecek diye düşünüyorum.
Öyle mi düşünüyorsun? Bursaspor takımına, evet. Yani hani takımların şimdi devre arasından çıktıktan sonra bir form yakalamaları elbette bir süre alıyor herhalde. Evet. Ama sıkıntılı başlayanlar çoğunlukla. Bursa en azından bu anlamda böyle bir problemle başlamamış oldu.
Yani bir de devre arasını çok iyi değerlendirme de önemli. Bazı takımların antrenmanları, izin günleri, çalışma alanları çok farklı olduğu için bu devre araları bazı takımlara olumlu yansır, bazı takımları da olumsuz etkiler. Burada en iyi değerlendiren takımlar belli edecektir kendilerini.
Tabii Aykut Kocaman'ın belki canı sıkılmıştır ama hani en azından 2-2 ile bitirmeyi istemiş olabilir. Fakat Bursa Spor'dan şunu belki konuşmalıyız. Şimdi Şener'e ve Ozan'a Trabzonspor kancayı takmış. Beni Bursa Spor'da bu anlamda rahatsız eden tek unsur Şenol Güneş'in orada teknik direktör olması. Yani acaba duygusal bir gitsinler canım ne olacak noktasına ulaşır mı ulaşmaz mı çok emin olamıyorum. Bunu yapıyorlar. Yani hocamı eleştirmek anlamında söylemiyorum da bu zaman zaman olabiliyor, karşımıza çıkıyor ama şimdi Bursa Spor gibi bir kulübün madem hani Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a yarış kalmış gibi görünüyor belki ama Trabzon da gelecek peşinden yani bu skor onu gösteriyor. Bursa Spor da pekala takılabilir. Şimdi bu takımı bozma talebine Bursa Spor nasıl cevap vermeli acaba? Yani bunun cevabı sadece 10 milyon euro getiren alır mı olmalı yoksa başka türlü bir tavır mı sergilemeli? Yani arkadaş biz de şampiyonla oynuyoruz. Oynayabiliriz. Biz de önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmeyi planlayarak, gerçi Bursa Spor'la ilgili problem var ama. Başka şey düşünerek yolumuza şampiyon takım unvanlı bir şekilde daha iyi devam etmek isteyebiliriz diye direnç göstermesi gerekmez mi? Bu isteği yadırgayarak takip ediyorum ben diye kendi görüşümü söyleyerek atayım ortaya.
Şimdi ben Bursa Spor'un yönetici olsam bu iki adamı birden göndermem. Hani birinden vazgeçebilirim belki. Ama. İşte ikisi de milli, ikisi de iyi oyuncu. Takımda devamlılıkları olan Şener Ankara'dan Buksaş Spor'dan mı gitti? Evet, yani alt kademeden bir takımdan geldi ve Süper Lig'de çok iyi performansı var. Ozan çok genç yaşında bir çizgiyi yakaladı. Bu iki futbolcuyu ikisini birden vermek bence Bursa Spor'un bir yanlışı olur. Ama iş ekonomi ise ve de o parayı alabilecekse zamanında birinden vazgeçebilirler. Bence Ozan'ın Trabzonspor'a gitmesi çok daha erken diyorum yaş olarak.
Evet.
Daha bir oturmuş, daha iyi bir futbol bilgisi, daha iyi bir futbol görgüsüyle büyük bir takıma gitmesi bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
Belki de şey faktör olabilir mi? Yani Bursaspor'un Avrupa kupalarında önümüzdeki yıl yolunun kapalı olması idarecilerin hedef küçültmelerine sebep olmuş olabilir mi?
O da ya, söz konusu olabilir tabii.
Elbette bu da bir görevdir de ama Bursa hani Anadolu takımları içerisinde daha farklı bir görüntü sergileyen havada. Yani şimdi şampiyon da olmuş ve biz işte artık başka bir şekilde başka bir Anadolu ama iyi bir Anadolu kulübü olarak devam etmek istiyoruz diyebilir pekala. İlginç bir şey ama çok hoşuma gitmeden bir gazetecilik esprisi içerisinde söylüyorum. Ali Kudak, hemen haftanın hakemlerine geçelim.
Konya Bursa maçıyla ilgili İlker Coşkun'du bu maçı yöneten hakem. Ben dönüşümünü seyrettim. O golü kaçırdım. Ancak izleyen arkadaşların edindiği intibaya göre Konyaspor'un attığı ikinci gol öncesi ciddi boyutta net bir faul varmış. Hatta faule maruz kalan oyuncu da sakatlanarak oyunu içinden ayrılmak zorunda kalmış. Allah'tan ki son dakikada 3-2 oldu maç ki şey kurtardı yani. Hakem kurtardı bir yerde. Merkez Hakem Kurulu da kurtardı. Merkez Hakem Kurulu lige iddialı girdi. Mustafa İlker Coşkun'u bu maçı atadı ama Mustafa İlker Coşkun da bu maçın tam hakemi değildi aslında. Biraz daha tecrübeli bir hakem atanması gerekiyordu.
Hangi maçlarda yönetmeli? Nasıl maçlarda Mustafa İlker Coşkun yönetmeli? Çünkü o kadar çok duyuyorum ki bu maçın hakemi değil sözün onunla ilgili. Yani fazla mı cesareti davranıyor hakemlere?
Bursa ona. Spor hakem yönetimi açısından kolay bir takım değil. Oynadığı oyun stili nedeniyle. Birazcık hakemlik zekasının ve sanatının hatta tecrübesinin oturmuş hakemler tarafından yönetilmesi lazım Bursa Spor maçlarında. Evet. Mesela şurada da baktığımız zaman Akhisar Belediye Eskişehir Spor maçında Bülent Yıldırım'ı veriyor Merkez Hakem Kurulu. Şu kağıt üzerinde baktığımızda bu maç mı daha zor, bu maç mı daha zor? Tabii. Şimdi Bülent Yıldırım'ın kariyeriyle Mustafa İlker Coşkun'un kariyerine baktığımız zaman ikisi arasında dağlar kadar fark var. Yani şu iki maça baktığımız arasında da dağlar kadar fark var. Burada bir hata mesela hata diye Merkez Hakem Kurulu hemen de yıpratma pozisyonuna geçmeyelim birinci haftadan da. Belki biraz seçimde daha bir tecrübeli olmuş. Bir evet. isim bu maçı atanabilirdi. Çünkü haftanın açılış maçları çok önemli. Bu hakemlikte böyle bir totem var biliyor musunuz? Haftanın açılış maçları iyi giderse o hafta iyi gidiyor.
Allah Allah.
Evet, bu enteresan bir şey. Hakikaten bizim camiada cuma maçları iyi gitti mi? Oh bu hafta cuma iyi gitti. Hafta iyi bitireceğiz.
Bunca yıldır hakem takip ederim. İlk defa duyuyorum şunu.
Bunu ben kendi yöneticiliğimde de gözlemcilik dönemimizde de hep yaşadık. Allah ve Allah. Kendi kendimize bunu hep şey yapardık. Sohbetlerimizde gündeme getirirdik yani. Şimdi bu hafta mesela cuma %50-50 başladı. Hafta nasıl bitecek mi göreceğiz bakalım.
Şimdi ben belki daha önce konuştuk mu bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Sakatlıktan söz ettin. Aslında futbolcuyu sakatlayan futbolcu da sakatlanan futbolcu oyuna girinceye kadar dışarı alınmalı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Böyle bir görüşüm var.
Kesinlikle haklısınız.
Çünkü adama sen tekmeyi vuruyorsun, sakatlıyorsun. Onlar 10 kişi oynuyor, sen 11 kişi oynuyorsun. Burada bir haksızlık, eşitsizlik
bu,
oluyor tabii.
Bu geçen sene ya da önceki
yani ben bunu yıllardır hep kafamda vardır.
International Board toplantısında bir teklif olarak sunuldu bu konu. Ancak askıya alındı. Yani reddedilmedi, önümüzdeki sene görüşülmek üzere askıya alındı. Bugünden de var. Çünkü hakikaten bir adaletsizlik teşkil ediyor orada. Yani birisine faul yapıyorsunuz. O faule maruz kalan kişi dışarıda, faule yapan kişi içeride. 11-10 maç devam ediyor.
Olacak belki de o sakatlayan adam gol atacak. Yani.
O zaman şimdi tabii biraz neşeli bakarak konuşuyoruz bu konuyu ama tabii. Ama şu beyaz kart meselesi mi ya da turuncu kart meselesi miydi? Sanki evet, bunun işte geçen seneki amcasının oğlu gibi bir görüntü de değil mi yani?
Bu işte hem rakibi sakatlayıcı faul ya da işte sarıyla kırmızı arasında turuncu kart gibi bir şey. Bu önümüzdeki sene tekrar gündeme gelecek bu konu.
Şöyle söyleyeyim, seni destekleyici şekilde ciddi biçimde bunun üzerine durulduğu da bu hakem seminerine katılan eski hakem arkadaşlarımız ya da bazı hakem hocaları tarafından konuşuldu ve dile getirildi. Evet. Yani çok aykırı bir durum olarak gözükmüyor. İlginç bir şekilde de
ama öncelikle yani bunun üst liglerde uluslararası maçlarda uygulanması bir 10 seneyi bulacak süreç diye düşünüyorum.
Öyle mi?
Tabii tabii. Öncelikle bu U16'larda falan deniliyor.
Peki bir şey daha aklıma geldi. Mesela taç atışları ayakla vuruş şeklinde. O neden vazgeçildi?
Vazgeçildi acaba? Abi. Çünkü taç atışının ayakla yapılması direkt olarak haksız bir atak doğurma gibi bir olay oluşturuyor dediler. Yani orta saha civarından yapılan bir taç atışında direkt korner gibi kaleye yapılan bir orta doğdu. Bunu alt diklerde denediler. Hatta bunun ilk uygulaması da 1993 yılında Türkiye'deki U19'da o maçta ben de o turnuvada ben de yardımcı hakem olarak görev yapmıştım.
Çok iyi hatırlıyorum.
Orada uygulanmıştı. Daha sonra birkaç turnuvada daha uygulandı, vazgeçildi. Çünkü haksız atak doğmasına sebep oluyor şeklinde bir yorum yaptılar.
Neyse şimdi taş atışlarını elle yapıp aynı şeyi gerçekleştiriyor. Şimdi öyle uzun taş atışları
oluyor ki. Orta gibi oluyor. Belki ondandır. Evet,
tabii, ama tabii. O her futbolcuya yönelik bir mahalle değil. Tabii. Yani herkes de öyle 50 metreye top atacak bir kol kuvveti yok.
Evet. Ya da onun için özel çalışanlar mutlaka vardır futbolcular arasında.
Eski Ankara Gücü Konyalı Mehmet. Konyalı. Rahmetli.
Geret satardı öyle şöyle. Evet. Tek eliyle getirir.
Onun için biraz hafif faulli gibi olurdu aslında. Öyle mi? Yani oyun kuralları tepki açısından. Topu iyice. Çünkü kurallarda çok net çekti ya. Top iki eliyle birlikte oyuna sokulmak zorunda. Geret böyle biraz tek eline ağırlık verirdi.
Evet getirir. Uzun bir taç atardı evet.
Ama Konyalı Mehmet muhteşem atardı ya. Ben çocuktum o zaman. Ama hatırlıyorum.
Diğer hakemlerimiz?
Evet haftanın diğer hakemlerine baktığımız zaman Merkez Hakem Kurulu yine tabii yine aynı şeyi söyleyeceğiz de tecrübelilerle başlamış. Fakat bu tecrübelilerden sonra tecrübesizlere ne zaman fırsat verecek onu bilmiyorum. Önümüzdeki haftalar da böyle giderse şimdi baktığımız zaman etaba bakıyorsunuz. Ali Palabıyık, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Bülent Yıldırım, Barış Şimşek, İlker Meral, Mustafa Kamil, Abitoğlu.
Ben sana bir destek vereyim. PTT birincilikteki hakemlerin de neredeyse tamamı
Aynı şekilde. İki tane FIFA burada. Tolga Özkalfa ile evet. Hüseyin evet. Göçek burada. Yani öbürlerine baktığında Hüseyin şey Süleyman Abay hep burada. Yani öbür çocuklar genç. Bu akşam bu arada Giresun Manisa maçını yönetti Serkan Tokat. Başarılı bir müsabaka yönetti. Bu Serkan Tokat adına dikkat edelim. Bu gelecekte iyi bir hakem olacak. Gerçi Metin'in kuzeni oluyor. O yüzden de Metin bunu biraz frenliyor. Bence burada haksızlık yapıyor çocuğa. Çünkü işte çıkarttığı zaman maalesef bizdeki dedikodu ve yıpratma şeyi faktörler hemen ortaya çıkıyor. İşte kendi kuzeni destekliyor ama öyle bir şey değil. Bu çocuk hakikaten iyi bir hakem. Metin'in buna hakkını vermesi
fizik
lazım.
Fizik olarak filan da mükemmel. Çok iyi. Evet, çok kaç iyi. Maçında gördüm. Ali Palabıyık son zamanlarda çok desteklenen bir hakem gibi geliyor bana. Bilmiyorum.
Evet. Genç FIFA kokartını yeni taktı Tansu abi. Hatta bu hafta ilk defa çıkacak FIFA kokartıyla maçı. Sahada böyle soğuk bir duruşu var. Evet. Güzel. Yani futbolu biliyor. Futbol da oynamış. Ama tecrübe eksikliği var. Zamanla bu tecrübe eksikliğini ortadan kaldırırsa. Mesela bu hafta güzel bir atama. Ben bunu çok sevdim. İstanbul Başakşehir Mersin Bayırdı maçı. Evet. Güzel bir maç. Ali Palabıyık'ın tecrübesini arttıracağı, hakemlik sanatını geliştirebileceği yöndeki bir maç. Evet. Bu umarım başarılı da olur. Güzel bir maç çıkar diye düşünüyorum. Mete Kalkavan'ı görüyoruz. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında. Bu maç önemli bir maç. Artı Barış Şimşek mesela Kardemir, Karabük, Suat Altın'la Kayseri Erciyes maçına vermişler. Barış Şimşek'i çarşamba günü Adana Demirspor Beşiktaş maçında gördük. Pazar günü de burada bu maçı yönetecek. Barış Şimşek'e bir şey yaptılar. Kasımpaşa Beşiktaş maçında kural hatasıyla tekrar edilen maçtan evet. sonra ilk defa Beşiktaş maçına bu çarşamba kupa maçında çıktı. Yani Beşiktaş'la yeniden bir araya getirme gibi evet. bir operasyon yapıyorlar. Aslında Barış Şimşek'in en kısa zamanda Fenerbahçe maçlarına verilmesi lazım. Çünkü Barış Şimşek evet. Trabzon bölgesi hakemi. Hmm. Maalesef 3 yıldan beri bu 3 Temmuz sürecinden beri Trabzon maçlarına...
Ya böyle bir şey olmaması lazım.
Fenerbahçe maçlarına bir Trabzonlu FIFA hakemi.
Ya böyle bir düşünce yanlış. Hakem adı üstünde hakem bu yani. Trabzonlu da olacak, İstanbul'da da olacak.
Tamam, bu söylediğine esas itibariyle, ana başlık itibariyle diyeyim, katılıyorum ama Trabzon'un baskısı çok olur. Yani en küçük bir hata ya da Fenerbahçe ile yine olabilecek bir tabloda Trabzon yıkılır. Yani ondan çekiniyor olabilir mi? Ben çekinebileceğini
Barış'ın kendi açısından bir çekincesi olduğunu düşünmüyorum da ama böyle bu tür sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Yani sen biraz önce diyordun ki Hami evin evet. ışıklarını kapatıyordu. Şimdi Barış Fenerbahçe ile yine bir hata yapsa acaba evinde ne yapar? Karartma mı yapar? Neler yapar?
Evine gidebilir mi? Ondan bile
ya, o da bir ayrı
bak,
bir konu.
Yani bu abartılı gibi görünüyor ama yani doğru. bu aynı anda böyle ha.
Ama ne olursa olsun bu tür şeyleri aşmamız lazım.
Aşmak lazım. Aşmamız tabii.
Bak ya. Ben şöyle söyleyeyim. Burada yayın yapıyoruz. Ama bazı tespitleri artık
söylememiz gerekiyor.
İfade etmemiz gerekiyor tabii. Sonuç itibariyle. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Tanıdığım bazı Trabzon sporlu insanlar var. Ben çok yakınım camiaya. Sağduyulu ve dikkatli olan insanların elbette farkındayım ama o kadar radikaller ki yani bir gazeteci arkadaşımız için gazetecilik örneğini sadece tesadüfen veriyorum. Genel anlamda genelleme yapabileceğim bir işten bahsediyorum. Gelsin de Trabzon'a görelim bakalım şeklinde tanımlıyorlar durumu. Yazdığını, çizdiğini, ettiğini. Evet. Aynı şekilde bu konu açıldığı zaman Fenerbahçe-Trabzonspor rekabeti ya da durumu ortaya çıktığı zaman Trabzon tarafında özellikle hiç hoşgörü olmadığına çok üzülerek tanık oluyorum. Hala çok yeni, çok taze, o kadar enteresan laflar duydum ki hafta içinde. İnanılacak gibi değil. Yani hani Fenerbahçe oraya maç yapmaya şöyle söyleyeyim. Şey gibi böyle devlet başkanı koruması ya da güvenliği düzeyinde korumayla ancak gidip gelebilecekmiş gibi bir şey durum ortaya çıkıyor. Hani taraftar gitmesini falan bıraktım.
Evet.
Durum bu anlamda vahim. O yüzden hani kağıt üstünde biz diyebiliriz ki hadi canım ne olacak filan da vallahi öyle olmuyor.
Sosyal medyada çok güzel bir şey vardı. Fenerbahçe'ye kızıyoruz ama bizim içimizi Galatasaray boşalttı diyor bir Trabzonspor taraftar. Çok güzel.
Bir eski Galatasaraylı yöneticisi de aynı lafı manşet gazetenin birinde manşetle söylemiş. Asıl düşman Galatasaray'dır diye.
Belki de birbirlerinden esinlenmiş olabilirler. Evet yani. Şimdi ben bu Süleyman Abay'ın hiç gelişmediğini düşünüyorum hakem olarak.
Ya şimdi bilmiyorum. Aslında gelişme hakemi geliştiren yöneticidir tabii sonra. Siz hakemi böyle basamak basamak bir yerlere çıkartırsanız o zaman düzgün çıkar. Ama bir hakeme bir anda 3 basamak atlattırmaya kalkarsanız ya da aynı basamakta aylarca yıllarca bekletirseniz o hakemde gerileme olması da doğaldır. Süleyman Abay'ındaki bu tespitinizin sebebi de yöneticilerin Süleyman Abay'ın hakemliğini kalkındırma yönündeki gerekli çabayı göstermemelerinden kaynaklanıyor.
Ama Süleyman Abay'da da bir şey göremediler ki herhalde, bilmiyorum.
Ama şöyle bak, göremedilerse bir bakıyorsunuz bir anda 3 büyüklerin maçına veriyorlar. Veriyorlar 4 evet. büyüklerin maçına veriyorlar. O zaman da afallıyor çocuk. Halbuki o aşamaya hakem belli merhalelerle gelmesi lazım.
Yani fakat, ben tabii ne tanıyorum ne biliyorum, sadece sahadaki
aslında özünde hakikaten son derece beyefendi
ama çok yani, hakem çocuk olarak beni hiçbir zaman tatmin etmemiştir Süleyman Abay.
Zaman zaman pozisyon şanssızlıkları yaşıyor ama ben Süleyman Abay'ın emin olun kendisi, bir de yaşı da artık geldi.
Öyle mi?
42'ye falan ya, geldi yani.
Sonuna gelmiş
sonra yani. De bırakacak. Adam 8-9 senelik süperlik hakemi.
Biliyorum, biliyorum. Yani çok iyi takip ediyorum da işte ya, beni hiçbir zaman tatmin etmemiştir hakem olarak.
Evet, Facebook'ta şimdi biz Türkiye'nin Sesi Radyosu ve ağırlıklı olarak yurt dışındaki dinleyicilere hitap ediyoruz ama Urfa'dan bir dinleyici Sedat Günek. İyi yayınlar, siz Urfa'dan dinliyoruz. Urfa Spor'dan bahseder misiniz diye, bahsederseniz sevinirim diye de mesaj atmış. Teşekkür ederim. Demek ki her yerden dinlenebiliyor evet. bu mesele yani. Evet. PTT 1. Lig'e bu kadar ağır yüklenmelerinin sebebi ne? Onu da sorayım.
PTT 1. Lig'e baktığınız zaman PTT 1. Lig'de son derece çekişmeli bir puan durumu var ortada. Şimdi her takımın iddiası var. Bakıyorsunuz şimdi Kayseri Spor, Şanlıurfa Spor maçı Hüseyin Göçek yönetti.
Hüseyin Göçek yani, vardı evet.
Ki bu maç ben de bugün biraz baktım. Kıran kırana bir maç geçiyordu. Evet. Tamamını izleyemedim. Aynı saatte Süper Lig maçı olması nedeniyle. Tolga Özkalfa Antalya Elazığ Spor maçında. Bakıyorsunuz Özgür Yankaya Osmanlı Spor Buca Osmanlı maçında. Altınordu Adana Demirspor maçı az buz bir maç değil.
Evet, işte kafa maçları hep
baktığın zaman bunların hepsi hakikaten evet. belli düzeyde hakemler. Bu atamaları doğru buluyorum ben. Ama burada
değiştirmiyoruz zaten. Yani
Merkez Hakem Kurulu'nun da kısa sürede lige hazır bazı isimler var. Onları da bir an önce kullanması lazım. İşte İstanbul'dan bir Deniz Ateş Bitner mesela bir iki maç yönetti. Şu Özkan Çeliker kardeşimiz şeyde PTT liginde çok başarılı maçlar yönetiyor. Bunun değerlendirilmesi lazım. Artı Deniz Çoban'ın
tam onu soracaktım şimdi. Ne oldu bizim Deniz Çoban?
Deniz Çoban pazartesi günü Ankara'ya vermişler. Beşinci hakem olarak Mustafa Kemal Ömütoğlu'nun yanında. Onu da mesela çok tecrübeli bir isim. Faydalanmaları lazım. Bakıyorsunuz işte 7-8-9 isim. Bu 9 ismin son 3 haftada en az 2'şer maçı var. Evet. Böyle dar bir çerçevede gittiği zaman 3 hafta sonra ne yapacağını bilemez bu Merkez Hakem Kurulu. Kesin araya bazı isimlerin
yerleşmesi lazım. Şimdi bir dönem şöyleydi. Ligde 18 takım varsa hakem sayısı 36 filandı değil mi? Öyle bir kural evet, vardı. Evet. O herhalde devam etmiyor artık. Edemez de çünkü yani bu şartlarda.
Şimdi bu kağıtlarına,
hakem sayısı fazla.
Evet. Kağıtlarına bakıyorduk. Geçen hafta bunu konuştuk. 42 hakem var kağıt evet. üzerinde. Ama görev alan sayısı 28. Lig dönmüş 18 hakemin üzerinde.
Olmaz tabii. Orada bir yanlışlık var.
Gerçi Ali Kunağan MHK ile ilgili sözlerinde şimdilik bir yeni MHK'den bahsediyoruz. Fazla yoğun bir yüklenme görmüyoruz.
Yok asla. Tam tersine.
Asla öyle mi?
Tam tersine. Bakın destek vermek lazım. Gelir gelmez öyle parça olur mu yani? Şimdi biz hakem camiası içinden gelen insanlarız. Böyle hoppa güppa işte birinci hafta hop ya Mustafa İlker Coşkun nereden çıktı falan, bunlar iyi şeyler değil. Ha olabilir. Mustafa İlker Coşkun da hata yapabilir. Merkez Hakem Kurulu da atamadı evet, hata yapabilir. Evet. Ama uzun vadeli düşündüğümüz zaman çerçeveyi geniş tutmak lazım. Yani sadece bunu söylüyoruz.
Tamam canım, zaten söylediklerine bize saygı duyuyoruz. Bir şey
teşekkür ederim. Ben saygı duyuyorsun demedim zaten.
Evet. Söyleyeceğim başka bir şeyler yoksa başka bir konuya geçeceğim.
Buyurun.
Yani tamam, hakemler konusu.
Hakemler konusu ile aklıma gelen böyle şu anda bu kadar. Pek bir şey aklıma
gelmiyor.
Bu teknik konularla ilgili geçen hafta konuştuk zaten. Fazla tekrarlamanın da alemi yok. Ama Yusuf Namoğlu üzerine basa basa seminerde tekrar vurgulamış. 5. ve 6. hakem kardeşler, siz sadece gol çizgisinde topun tamamının geçip geçmediğini hakeme söyleyeceksiniz. Bunun haricindeki tüm pozisyonlarda hakem size sorduğu zaman cevap vereceksiniz diye onların yetkilerini iyice daraltmış.
Evet ama bu da tamam. sonuçta öyle uygulayacaklar. Bir şey dediğimiz yok da sonuç itibariyle. Fakat ama çok sıkıntı yaratacak gibi geliyor.
Ama Allah'ın sopası yok. Dün akşam Galatasaray-Diyarbakır maçında 5. 6'cayken de yok o maçta. Ya 5. 6'cayken o kadar ihtiyaç doğan bir pozisyondu ki o.
Tabii.
Yani hem gol girdi çıktı var, hem bariz gol şansı penaltı var yani. Tabii. Olacak şey değil. Yani.
Şimdi o yetkileri kısıtlarken oraya da böyle FIFA hakemini yahut üst klasman hakemi vermeyeceksin o zaman, değil mi?
Tabii. Yani zaten veremedikleri için kısıtladılar Tansu abi. Çünkü bunu daha önce de konuşmuştuk. Ellerinde 5. 6. hakem kalitesi, ellerindeki kalite iyi bir kalite değil. Ama bu maçlara çıkacak tecrübeli hakemler 5. değil. 5.
6. hakemlerin bir kısmı da üst klasman hakemler oluyor. Şimdi mesela şurada şu anda ne bileyim mesela Ferhan Kestanlıoğlu. 5. hakem değil mi? Üst klasman değil mi?
Bir tane Süper Lig. Bunların hepsi üst klasman. Alper Ulusoy da üst klasman.
Üst klasman
mesela.
Tabii.
Erkan Engin de üst klasman. Ama bu şimdi Alper Ulusoy'un iki tane birincilik tecrübesi, Süper Lig tecrübesi var. Erkan Engin daha hayatında çıkmadı hiç. Yani bu çocuklar daha henüz Fenerbahçe maçını daha önceki programda da ben söyledim. TEP televizyondan seyretmişler. İlk defa Saracoğlu'na geliyorlar. Kale arkasına geçiyorlar. Orada penaltı veriyorlar. Ya uygulamanın yanlışlığı burada.
Yaşar Kemal Uğurlu mesela gelecek vadeden bir hakem bence.
Tabii.
Şimdi onu, o da birçok Süper Lig maçına da çıktı Yaşar Kemal.
Süper Lig'de yönetmedi de ama Süper Lig ayarındaki Türkiye Kupası müsabakalarında görev yaptı.
Şimdi onu 5. hakem koyuyorsun, gözünün önünde penaltı pozisyonu var, ağzını açamıyor.
Şimdi çok aslında bu dediğiniz gibi genelleştirmek yanlış.
Yanlış tabii.
Yanlış. Şimdi Deniz Çoban, ben sizin yani biraz önce aradığınız isimleri çok net bir örnek vereyim. Bu adam 3 büyüklerin başında takır takır 3 almış bir hakem tabii. Yani. Şimdi pazartesi günü Gençler Birliği Beşiktaş maçında sizin dediğiniz gibi net bir penaltıyı görecek. Hakem,
hakem sormadı bana ne. Benim hiç kabahatim yok diyecek.
Tribünden ayaklanacak tabii. Hepsine yansıyacak ya da tabii. Çok fazla konuşulacak vesaire.
Eğer oraya yani dediğim gibi üst klasman hakem veriyorsan o orta hakemle o 5. ve 6. hakemin koordinasyonu olacak bir kere.
Süper Lig'de görev yapma listesinde olan 42 tabii. Hakemin 42'sinde düdük çaldıracaksınız.
Tabii.
Ya da şöyle belki ihtiyaçtan oluşabilir. Hani biraz daha zorluyoruz. Belki de gelecek sezonun bu gelecek sezonda buna benzer sıkıntı yaşanmaması için hakem yetiştirmeyle ilgili şimdiden bir çalışmanın yapılması başlanabilir mi acaba? Böyle bir şey olabilir mi?
Geçtiğimiz dönem Merkez Hakem Kurulu bir scout ekibi denen bir ekip kurmuştu ki Metin Tokat o ekibin içindeydi. Evet. Şimdi kurula geldi. Fakat şu anda o scout ekibiyle ilgili herhangi bir gelişme yok. Onların bu scout ekibini tekrar genişletip yeniden bu tabana yönelik hakem yetiştirme konusunda ciddi boyutta gelişmeler yapmaları gerekiyor. Gelişmeleri doğurmaları gerekiyor. Uygulamalar yapmaları gerekiyor bence. Şu anda bir şey
İşaret
yok.
Yok herhalde.
İşaret yok. Niye yok ama? Çok yeni geldiler göreve. Hemen pat seminer geldi. Devre arası semineri. Bir seminer hazırlamak da kolay değil bir kurul için. Yani arkasından maçlar başladı. Zamanla bunları yapacaklardır diye düşünüyorum. Ki bugün ben Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir iki arkadaşımla da uzun vadeli görüştüm. Hatta onlarla paylaştım da bu tecrübeli isimlerin çok fazla olduğunu. Ya önümüzdeki haftada fırsat buldukça araya serpiştireceğiz cümlesini kullandılar.
Şimdi ben şöyle bir yaklaşımım var. Beden eğitimi yüksek okullarında niye bir hakemlik bölümü yapılmıyor? Yani idarecilik var, öğretmenlik var.
Bilimsel işler yapılıyor. Ölçümleri, antrenman stilleri, antrenman programları vesaireleri yapılıyor ama hakemlikle niye ilgili bir şey
hakemlikle
yapılmıyor.
Şimdi bir şeyde normal şartlarda üniversiteyi, liseyi normal olarak 18-19 yaşında bitiren bir çocuk 4 sene hakemlik bölümünde okusa işte bir sürü birçok hakem en azından Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun elinde olur. Yani bu bir koordinasyon meselesidir diye düşünüyorum.
Şimdi
bence.
Şimdi Anadolu Üniversitesi ile ilgili böyle bir çalışma başladı. Fethi Eper hocanın önderliğinde. Fakat daha henüz tam uygulamaya geçmedi. Ama beden eğitim spor bölümlerinde futbol hakemliği dersi konuyor.
Ama ders olarak
ders olarak yani. Konuyor. Ha, sadece hakemlik üzerine yoğunlaşmış bir özel bir akademik program yok işte yani.
Ben onu diyorum öyle bir şey olacak.
Ama şöyle söyleyeyim, hakemlik bir işte, üniversite tercihi yapıp da ben futbol hakemliği bölümünü seçeyim dedikten sonra 4 sene okuduktan sonra hakem olacak diye bir olay da yok.
Yok tabii tabii. Hayır, zaten onun da bir seçmesi, bir tercihi olacak. İsteyenler gelecek. Belki onu KPSS ile yahut ne derler ÖSYM ile almayacaklar da özel olarak orada bir bölüm olacak ve de 4 sene sadece hakemliğe hazırlanacak ve 22-23 yaşında birçok hakem ortaya
aslında
çıkacak.
Aslında konu hakemin şey değil, yetişme şekli değil. Hakemin saha içerisinde cesaretlendirilmesi önemli.
İşte bütün bunlar arkasında orada, bütün bunlar orada öğretilecek yani. Tabii.
Arkasında duracaksanız eğer hakemin, hakem aslan gibi düdük çalar. Ama durmuyorsanız o zaman hakem için sahada ayakta durmak biraz zor olur.
Kesin canım.
Evet, şimdi bugüne aslında damgasını vuran maçın dışında başka bir konu daha var. Ondan da biraz bahsedelim.
Gayet.
Aslında Galatasaray, Beşiktaş, Fener'in maçları da var. Onlara da vakit kalırsa belki kısa kısa değiniriz ama ikinci yarıda gündüz maçlarının daha yoğun bir şekilde olacağına ilişkin bir açıklama yapıldı. Fikstür daha doğrusu tamamı çekildi. Son hafta hariç, 34. hafta hariç. Diğer kalanları bu hafta da tabii ki ilk yarıya dahil edildiği için bu hafta da bir şey yok ama 17. haftadan itibaren gündüz maçlarına daha çok tanık olacağız şeklinde bir fikstür. Ama aslında bakıldığı zaman bu fikstüre benzer görüntüyü daha önceki dönemlerde de tanık oluyoruz. Yani bazı büyük Fenerbahçe, Galatasaray'da fazla sıklıkla görmüyoruz ama diğer takımlarda gündüz maçlarına az da olsa tanıklık ettik. Şimdi yanılmıyorsam 6 tane maç toplam ya da 4 maç büyük takımlardan gündüz, o da 4 gibi 6 gibi bir saatte oynanacak. Ama diğer takımların maçları önemli bir kısmı gündüze dağıtılmış gibi görünüyor. Kişisel görüşümü söyleyeyim öncelikle, ben bundan yanayım. Gündüz maçı oynanmalı ki biz de yazımızı, işimizi, gücümüzü çabuk bitirip akşamleyin rahat rahat işimize bakalım. Ama bu benim görüşüm değil. Bu İslam Çıpı'nın görüşü. Rahmetli'nin. Kahvemizi içer, keyifli keyifli edebiyat yapardık diyor adamcağız. Bizim nasıl bir telaş içinde olduğumuz malum yani.
Ortada.
Bundan şikayet değil belki ama fakat gündüz maçı oynamanın altındaki talebin esas itibariyle daha çok aileler gelir, gençler gelir vesaire tabii şeklinde. Ben iyi olur inşallah diyorum ama sizlerin de görüşünü merak ederim.
Ben de gündüz oynanmasından yanayım. Bir de bu kulüpleri ekonomik olarak da rahatlatacaktır. Belki gelir dönüş saatlerine rastlayan uçağa tabii yetişme imkanları olacaktır.
Tabii.
Bir gece yatıp ertesi gün uçağı bekleme gibi bir sıkıntılar olmayacaktır.
Bir de sabahın köründe.
Sabahın köründe. Dolayısıyla gündüz maçı bir de seyircilerin gelmesi açısından da önemli oldu. Şimdi özellikle İstanbul'da o Olimpiyat stadına gidip gelmek, belki Galatasaray'ın stadına bile gidip gelmek zamanla zorlaşıyor. Onun için gündüz oynanmasında bence de çok büyük şey var, fayda var.
Ya gündüz maçının bir faydası da şöyle, Anadolu'nun birçok şehrinde akşam hava sıcaklığı hakikaten
tabii
dayanılmaz derecede
düşüyor,
azalıyor.
Tabii.
Çok düşüyor. Hadi İstanbul'daki birçok statta tribün ısıtmaları evet var. Ama Anadolu'da birçok statta bu yok. O büyük faktör yani, çoluk çocuk gece gelip de hasta mı edecek insanlar evet. Ama gündüz saati geldiği zaman dediğiniz gibi en azından güneşin hava sıcaklığını birkaç derece arttırması nedeniyle.
Bu bir dersi olan, sınavı olan vesaire olan.
O da bir faktör tabii yani.
Gece çalışıyordur çocuk
tabii
ki hepimiz öğrencilik yaptık. Bu gece çalışma önemli bir faktördür. Genç insanları
evet
eğer
tabii
çekeceklerse sahaya. Bu tabii ki bir veri bu.
Evet.
Yani sen de yanasın.
Tabii tabii kesinlikle. Ve biz zaten hep gündüz maçıyla
gündüz
büyüdük.
Maçı, yıllarca gündüz maçı.
Hakemliğimiz de o dönemde yaptık. Gece maçı işte İstanbul'a, büyük şehirlere gittiğimiz zaman ışıklandırma bir tek oralarda vardı.
Bir de tabii
Adana'da vardı bir de.
Yayıncı kuruluşlar ortaya çıkmaya başlayınca biraz bu işler çapraşık duruma geldi.
Aslında bütün problemi hadi tırnak içine alayım. Çünkü o da bir ekonomi kaynağı. Gelir kaynağı, ana kaynak. Fakat şöyle, biraz da çok hani keskin tavırla bu işi dizayn etmelerine bazen öfkelenmiyor da değilim. Kişisel kendi adıma söylüyorum ama şimdi bugün Sayın Gençlik ve Spor Bakanı bir televizyon kanalında çıktı, konuştu ve bunu destekleyici konuşma yaptı. Dolayısıyla yayıncı kuruluş bu anlamda nereden çıktı kardeşim bu filan deme şansını biraz zor bulmuş.
Yayıncı kuruluş da devletin değil mi artık şu sıralarda?
Yani şüphesiz ama işte o yayın içinde olan profesyonellerin mutlaka bir başka bakış açısı ve...
Vardır
mutlaka. Tabii onlar da maliyet hesabı yapıyorlar.
Doğasına, doğasıyla da belki kendi ölçeklerinde başka benzerlerle karşılaştırarak çıkardıkları bir sonuç elbette olabilir. Şimdi izin verirseniz bir mesaj daha okuyacağım. Türkçe Yayınlar Müdürü Şirin Sümer'den bu. Türkiye'nin Sesi Radyosu, bizim patron, öyle diyelim. Demiş ki Facebook'ta, çocukluğum radyoda maç ve yorum dinlemekle geçti. Futbolcu kızı olunca maç ninnin olur. Zor haftamın ninnisi olacak sportif gündem diyor. Demek ki zor bir hafta geçirmiş. Bir de çocukluğumun efsane ismi Tansu Hocam da var ki, teşekkürler Lütfü Özel demiş. Durum bu.
Biz de Şirin Hanım'a teşekkür ediyoruz buradan.
Mutlaka dinliyordur. Ali Konak, biz de sana ayrıca teşekkür ederiz burada olduğun için tabii ki. Şimdi Beşiktaş biraz transferde hareketli bir görüntü sergiliyor. Pazartesi günü maçı. O transferler de yapmak üzereler. Tolga'nın gelişi galiba
biraz
oldu
sıkıntılı
olacak.
Oldu gibi geliyor. Bilmiyorum,
evet,
zorlandı.
Opare. Evet, opera demeyeceğim. Evet.
Ben de birkaç gündür hep tekrarlıyorum opare, opare diye. Evet.
Evet, yani belki de opera tadında işlerde sergiletebilir. Evet. Antrenmanlardaki performansından yalnız izleyen gazeteci arkadaşlarımız son derece etkilenmişler.
Ama öyle bazı söyleyeyim. Futbolcular antrenman futbolcusudur.
Buna
maç da aynı
yok.
Çizgiyi
tabii
vermez.
Ki, ama verir mi vermez mi onu tabii ki takım, evet, oyunu içerisinde de aslında sergilemek gerekir. Gençler Birliği maçı, Gençler Birliği'ni genç oyuncuları sebebiyle biraz överek anlattığımız bir takım ama son yaptığı müsabakada hiç kötü değildi. Galatasaray ile oynamıştı. Nasıl bir müsabaka olur acaba diye bir öngörü sorayım Tansu abi.
Şimdi Gençler Birliği'nin genç futbolcuları sahaya çıkartması gerçekten futbolumuz adına sevindirici. Hele 14 tane yabancının geleceği bir sistemde genç oyuncuları ortaya
gelecek
sürüyorsa, evet, gelecek sezonla olarak söylüyorum, Gençler Birliği gerçekten Türk futboluna büyük katkılar veriyor. Ama o genç futbolcuların her maçta aynı çizgiyi, aynı performansı sürdürmeleri de
kolay olmaz.
Kolay olmaz. Şimdi Beşiktaş karşısına çıkaracağınız 3 veya 4 genç futbolcu, siyah beyazlı futbolcuları mı seyredecek, top mu oynayacak? Çünkü ben yıllar önce Ankara Gücü'nde oynayan, çok sonradan önemli futbolcu olan bir abimizin bir Fenerbahçe maçında sahada böyle şaşkın şaşkın dolaştığını görüp de birisi sorunca ne yapıyorsun deyince, Can Bartu'yu seyrediyorum demiş. Şimdi aynı şeyi bu Beşiktaş'a olur karşı oynayan genç futbolcular da yaşamasın. Ama tabii ki bence Gençler Birliği'nin bu atılımı çok güzel. Ama Beşiktaş'ın ağırlıklı olduğu bir karşılaşma olacak tabii ki.
Evet, yani hani puan kaybetmemesi gereken artık süreç başlamış.
Başladı
yani, tabii kaybedecekler ama ne kadar az kaybederlerse, evet, o zaman evet, mutlaka.
Konuyu değiştirmek değil de amacım. Ama bir şey, bu opare falan deyince. Mesela bu spikerlerin de maç anlatırken oyuncuların adlarını doğru telaffuz etmeleri de çok çok önemli.
Tabii.
Bazen böyle hatalarla karşılaşıyor. Mesela siz çalışıyorum dediniz.
Tabii.
Bunu herhalde...
TRT'deki her spiker çalışıyordur mutlaka.
Şimdi bu isim konusunda, yabancı isimler konusunda hiçbir zaman bir dil birliğine varılamadı. Hatırlayın, bir dönem Fenerbahçe'de Gerson muydu? Gerson muydu? Herson muydu? Çözümlenemedi. Her spiker kendi kafasına göre söyledi. Yani bu biraz kişilik mücadelesi haline geldi. Bir kaleci Jurković geldi. Şimdi birisi Jurković diye anlatıyor. Ben sordum diyor, Jurković dedi diyor. Öbür arkadaşıma soruyorum, Jurković dedi diyor. Bir başkasına soruyorum, yani hangisini söylerseniz söyleyin dedi diyor. Şimdi onun için bu isim meselesi hep şey,
peki,
problemdir.
Telis mi, Teles mi, Teyes mi? Hadi bakalım.
Teyes olması lazım.
Evet.
İki L'li olduğuna göre Teyes olması lazım.
Ağırlıklı olarak bunu söylüyorlar. Ben de işte, hatta Hünkar Mutlu'yla TRT Spiker, onunla birlikte bir girişimde bulunduk. Teles diye çıktı işin içinden. Katleç mi? Katlets mi? Yani T ve S birlikte.
Yani o diller...
Gibi
o,
bir sürü şey var.
Birçok
Katleç şey değil işte. Yani katletmiş yani. T
şimdi
ve S gibi.
Didi,
çok fazla var
Didi
yani.
Didi geldi. Cici derler ha, adamlar. Evet. Biz Didi dedik. Onun ismi Cici'ydi aslında. Brezilyalılar öyle Cici diye telaffuz ediyorlardı.
Ama bu bir tabii ki bu kurumda TRT'de olanlar için bir ciddiyetiyle doğru orantılı öğrenme isteğinin yoğun olduğu bir şey.
Şimdi o bir gerçek de ama herkes kendi diliyle söylüyor yabancıların ismini. Şimdi İngilizler Jose Mourinho diyor.
Evet.
Portekizliler Jose Mourinho diyor. Biz niye ille birini araştırmak zorundayız? Biz orada J'yi görüyorsak Jose Mourinho'dur bizim için. Bizim için öyle olmalıdır diyorum ben.
Evet. Şimdi dil konusunda tabii ki yine kurumdan bahsedeceğim. Bu kurumun kültüründen gelen tecrübeli bir isim olarak böyle söylüyorsan biz buna saygı duyacağız tabii
bence
ki.
Bence öyle olmalı diyorum.
Ama bu da bir görüş elbette ki. Yani,
bunun... yani şimdi yine mesela Djokovic. İngiliz'e soruyorsun Djokovic diyor. Amerikalı Djokovic diyor. Kendileri Djokovic diyor. Yani onun için herkes bunu kendi dilinde söylemeli. Hiçbir zaman bir İngiliz spiker Tansu'yu benim dediğim gibi söylediğim gibi söyleyebiliyor mu?
Tabii ki o kendi
vurgularıyla
tabii. Şeyiyle. Benim adımı hiç söyleyemiyorlar zaten.
Onun için biraz bizim spikerler arasında da bir kişilik şey olmuştu. Mesela Arsenal'di. Arsenal oldu bir anda. Arsenal'dir ya işte. Arsenal yani. Onu Arsenal deyip İngilizler gibi söylemek için bir çaba sarf etmenin manası yok.
Evet. Schneider gibi bir ikilem de oluştu.
Flamanca'da bir kere şey yoktur yani. Schneider'di. Evet. Benim eşim Flamanca okumuş bir insandır. O hiçbir zaman Schneider olmadığını söyler. Mesela biz Gullit dedi. Oh, oh, oh, diye bir ses çıkar yani. Yani onları telaffuz etmek o kadar zordur ki.
En sonunda kayıtta bir bunalım yaşadık.
Yani kayıtta bunalım yaşandı. Tabii onun için.
Alenen yani, yaşadık ama yani tabii, bayağı tabii, ciddi tabii. Ciddi. Levent Özçelik kulaklarını da çınlatalım buradan. Evet. O bir veri attı ortaya. Onun karşısında başka alternatifler çıktı ama kayıta ses çıkartmıyor diye biz de kayıt diye yuvarladık gittik yani. Şimdi aslında konuşulacak başka konular da vardı. Ben başlıklar aldım. Bu İbrahim Akın'ın açıklamaları vardı bugün Fanatik Gazetesi'ne yansımış 3 Temmuz süreciyle ilgili. Yabancı sayısıyla ilgili Sayın Bakan'ın söylediği laflar vardı. Belki onun üzerinden de birlikte konuşuruz diye düşündüm. Ama en çok tribünlere çok az seyirci gelmesi Türkiye Kupası karşılaşmalarında dikkat çekiciydi. Onları da işin içine katarak ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da katarak bir değerlendirme turu yapmak isterdim ama dışarıdan gelen işaretle sürenin dolduğu aktarılıyor.
Sonuna geldi. Dolayısıyla... Evet, bir zaman nasıl çabuk geçiyor farkına varamıyoruz. Hani bu şey vardır
ya. Ben bu yabancı isim olayına attım galiba. Bu senin programı altında galiba.
Ya aslında bu hepimizin sorunu yani. Bu hiç çözümlenemedi bir türlü.
Doğaçlama ya da spontan bir şekilde yayını sürdürüyoruz. Dolayısıyla... uzatsak da uzatmasak da yapacak bir şey yok.
Bu hırsızın hani bu evde futbol konuşuluyor kimse uyumaz der gibi bir hikaye vardır ya bizimki de öyle işte biz futbol açıldı mı mutlaka o kadar çok zengin konular çıkıyor ki ortaya.
Arda arda çıkıyor evet. Tabii. Tansu Polatkan teşekkür ediyoruz.
Ben
Tansu
teşekkür
abi.
Ediyorum
evet.
Sağ olun.
Ali Kunak teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum çok keyif aldım.
Ben de gayet keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Efendim programın sonunda program yapımcısı Ali Suat Günek. Bu yayını sizlere ulaştıran Ali İhsan Yıldız'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.